Ayrım 18. Kayıp sicil. Erdoğan'ın çalınan dosyası. Soner Yalçın. Sayfa 166. Bölüm 7. Gerçek suçlu hangi Erdoğan? Tarih 12 Aralık 1997. Recep Tayyip Erdoğan hakkında Siirt mitingindeki her devrin firavun ve nemrutlarının olduğu ama bunun karşısına çıkacak Musa ve İbrahimlerin engelleri aşarak pislik dolu yolları temizleyeceği sözleri nedeniyle Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava açıldı ve yargılanmaya başlandı. 21 Nisan 1998 tarihinde mahkeme, Erdoğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 312'ye 2. maddesinden halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçunu işlediği kararını verdi. Ve Erdoğan 1 yıl hapis ve 860 TL para cezasına çarptırıldı. Sanık Erdoğan'ın mahkemedeki tavrı ve duruşmadaki hali göz önüne alınarak cezası 10 ay hapis ve 176,66 TL para cezasına indirildi. Ceza infaz yasası gereği 10 aylık hapis cezası 4 aya indi. 4 ay cezaevinde yatacaktı. Bu cezanın önemi yoktu. Asıl önemli olan TCK 312. maddeden mahkum olmasıydı. Devletin aleyhine suçlar kapsamına girdiği için bu maddeden hüküm giyenler bir daha siyasi partilere üye olamıyor, milletvekili ve belediye başkanı seçilemiyordu. Bu nedenle gazeteler manşet attı. Muhtar bile olamaz. Bugün Erdoğan'ın Siirt konuşması üzerine çok spekülasyon yapılıyor. Tartışma kafa karıştırmak için mahkeme kararı üzerinden yapılmıyor. Diyarbakır 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden verilen hüküm şu, irticai faaliyetlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle hakkında Anayasa Mahkemesi'ne dava açılan ve sonradan kapatılan bir siyasi partinin lider kadrosundan olan sanık, Siirt İl Başkanlığı'nca düzenlenen açık hava toplantısına katılmış ve konuşmasına minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker şiirini okuyarak başlamıştır. Dipnot, Erdoğan savunmasında şiirin Ziya Gökalp'e ait olduğunu söyledi. Halen de öyle diyor. Mahkemede şiirin Ziya Gökalp'e ait olduğunu kabul edip tek bir kaynak gösterdi. Türk Standartları Enstitüsü'nün 1994'te çıkarttığı Türk ve Türklük isimli kitap. Oysa Ziya Gökalp'in Asker Duası isimli şiirinde miğferli ve süngülü bölüm yok. Bu mısralar asker duasının başına daha sonra monte edilmişti. Kim ekledi? Yedi Dağın Çiçeği ve Gülden Diken'den şiir kitaplarında bu şiir var ve şairin adı Cevat Örnek. Yani Erdoğan'ın okuduğu şiirin Ziya Gökalp'le ilgisi yok. Hiçbir şeyin kendilerini sindiremeyeceğini, gökler yerler açılıp üzerlerine tufanlar yağsa, yanardağlar saçılsa bile kendilerinin susturulamayacağını, yanardağ olup yıldırım olup ezanları susturanların karşısında patlayacaklarını, referansının İslam olduğunu, bu ülkede inançlara saygı duyulmadığını, yoruma değil yorumcuya bakılması gerektiğini, kula kulluk edilmeyeceğini ve hakka kulluk edenlerden oldukları tablosunu çizmiştir. Konuşması hemen şiir sonrasında başlayan tekbir sesleri arasında sürüp gitmiştir. Sanığın kula kulluk edenler sözleriyle Atatürkçü laik kesimi, hakka kulluk edenler sözleriyle İslam ve şeriatla bütünleşen Müslümanları amaçladığı anlaşılmaktadır. İslam barış ve kardeşlik dinidir. Müslümanlar arasında ayrım yapmaz. Allah nezdinde kimin daha makbul Müslüman olduğu sanığın takdirinde değildir. Sanık bir kesimi diğeri aleyhine kışkırtmaktadır. Anayasanın 24. maddesi din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almakla beraber 14. maddeye atıfta bulunarak bu özgürlüğün dil, ırk, mezhep ayrımı yaratmak amacıyla kullanılamayacağını, din ve din duygularının istismar edilemeyeceğini öngörmektedir. Her rejim gibi demokratik rejimlerinde kendini savunma hakkı vardır. Özgürlüklerin özgürlükleri yok etme amacıyla kullanılmasını yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir ve 17. maddesinde bu hüküm vardır. Anayasamız laik cumhuriyeti demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olarak kabul etmiştir. Demokratik hak ve özgürlükler demokrasiyi yok etmek için kullanılamaz. Sanık savaş çağrısı yapmaktadır. Erdoğan Diyarbakır DGM'nin kararına temyiz başvurusu yaptı. 24 Eylül 1998 tarihinde Yargıtay 8. Ceza Dairesi Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını onadı ve bu tarihte hüküm kesinleşti. Dipnot. Akit gazetesi Erdoğan'ın mahkumiyetinin onanmasını isteyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 4 üyesinin fotoğrafını yayınlayarak bu kişilere hedef gösterdi. Haberde cezacılar insan içine çıkamıyor ve evlerine kapandılar başlığı kullanıldı. Dinci gazete onama kararının önüne geçebilmek için mahkeme üyelerini mezhepçilik yapmakla suçladı. 29 Eylül 1998, gazete benzer haberleri sonucu kaç kişinin can verdiğinin bilinmemesine rağmen yayın hayatını sürdürüyor. Erdoğan şiir değil, araba plakası okusa yine ceza verecek bir şeyler bulurlardı diyecekti. 9 Ekim 1998 Milliyet. Sonunda 4,5 yıl sürdürdüğü İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bırakarak 26 Mart 1999 günü Pınarhisar cezaevine girdi. Ve Erdoğan'ın değil, bizim eziyetimiz başladı. Çünkü Erdoğan başbakanlık yaptığı dönemde bu 4 aylık cezayı sürekli dile getirecekti. Ne eziyetler çekmişti, ne eziyetler. Hapis günlerini yazacağım ama önce şunu belirtmeliyim ki 1998 belki de Erdoğan'ın en zor yılıydı. Tarih 22 Nisan 1998. Akademisyen Yekta Saracın evi silahla tarandı. Saracın kim olduğunu biliyorsunuz, okudunuz. Alo Fatih'in kardeşi. Bir akademisyenin evine niye silah sıkılır? Yılmaz Çelik adında sabıkalı Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18 Aralık 1998 tarihli duruşmasında şöyle konuştu. Erdoğan'ın kasası dedikleri Bin Marketler Zinciri İdari Meclis üyesi Fatih Saraç'tan para koparmak için. Fatih Saraç'ın eviyle Yekta Saraç'ın evini karıştırmıştı. Aslında hedefinin Erdoğan'dan para sızdırmak olduğunu fakat sonra vazgeçtiğini söylüyor. Erdoğan'ın koruması vardı. Belediye başkanı olduğunda hemen 20 Nisan 1994'te İstanbul Valiliğine başvurarak koruma talep etmişti. Evet, Erdoğan için 1998 kara bir yıldı. 16 Ocak 1998'de Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından laik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerinden dolayı kapatıldı. 11 Mayıs 1998'de İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 11.45 sularında 34 ABR 93 plakalı Opel marka otomobil kırmızı ışıkta geçince peşine siren çalarak polisler takıldı. Otomobil kaçarken yaya geçidine 5 metre kala 64 yaşındaki Türk Sanat Müziği İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanürek'e çarptı. 30 metre sürükledi. Sanatçı Tanürek ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 6 gün sonra Alman Hastanesi'nde vefat etti. O gün o saatte direksiyonda bulunan kişi ise Bilgi Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Ahmet Burak Erdoğan'dı. Polislere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu olduğunu söyledi. Eşine çarpanın kim olduğunu öğrenmek için karakola gelen Ahmet Ürek, karşısında genç birini görünce ehliyeti var mı diye sordu. Polisler arasında tartışma çıktı. Yakalandığında polislere Tayyip Erdoğan'ın oğlu olduğunu söylüyor. Zaten o andan itibaren her şey değişti. Karakola gittik, çocuğun ehliyetini sormuyorlar. Polislere bunu hatırlattığımızda siz ukalalık etmeyin, biz ne yapacağımızı biliriz dediler. Kazadan hemen sonra caddemize belediye arazözleri geldi. Tarihte ilk kez caddemiz baştan aşağı yıkandı. 35 metre fren izi vardı ve her şeyi bir anda yok ettiler. Çocuğun ehliyeti yoktu. Kazadan sonra 3 ay önce verilmiş gibi ehliyet düzenlediler. 17 Haziran 2001 Hürriyet. Mahkemeye Burak Erdoğan'ın olaydan kısa süre önce alınan ehliyeti sunuldu. 14 Kasım 1997'de 42.485 sicil numarasıyla Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden verilen B sınıfı bir ehliyetti bu. Ehliyetin geçmişe dönük ve sahte olarak düzenlendiği iddia edildi. Burak Erdoğan hakkında dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile hayati tehlike teşkil edecek derecede yaralamaya sebebiyet vermek suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde TCK 459'a 2. maddesi uyarınca 3 aydan 20 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Burak Erdoğan'ın trafik raporunda dalgın olarak araç kullandığı için tali kusurlu olduğu, Tanüre'nin duran taşıtların önünden yola çıktığı için hatalı olduğu ifade edildi. Erdoğan'ın kusur oranı 3/8 olarak belirlendi. Tanüre'nin hastanede vefatı üzerine oğul Erdoğan hakkında da iddianame düzenlendi ve istenen ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis oldu. Kazaya ilişkin yargılama süreci 16 Ekim 1998'de, yani kazadan tam 5 ay sonra Şişli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Burak Erdoğan İngiltere'ye dil eğitimi için gittiğinden duruşmalara hiç katılmadı. 20 Eylül 1999'daki duruşmada Adli Tıp İhtisas Dairesi'nin kazayla ilgili raporu açıklandı. Buna göre Ahmet Burak Erdoğan tamamen suçsuzdu. Kazanın kusuru bütünüyle 8'de 8 Sevim Tanürek'teydi. Bu rapor aynı daire tarafından 20 Ocak 2000'de teyit edildi. Mahkemenin 2 Haziran 2000 tarihli duruşmasında Ahmet Burak Erdoğan'ın beraatine karar verildi. Trafik istatistiklerine göre şehir içi trafik kazalarının %44'ü yayaya çarpma şeklinde gerçekleşiyor ve bu kazaların yalnızca %2.72'sinde yayalar kusurlu bulunurken sürücü kusur oranı %95.96. Ahmet Ürek duruşma safhasında yaşadıklarını şöyle anlattı. Mahkeme başladı. Çocuk bir kez olsun gelmedi. Babası tarafından yurt dışına gönderilmişti. Ama Tayyip'in adamları hep oradaydı. Karımın hakkını ararken bir şey söylediğimizde dirsek yedik, tehdit edildik, tacize uğradık. Hakime çocuğun ehliyeti olmadığını, kazadan sonra babasının forsuyla düzmece ehliyet verildiğini söylediğimizde ''Ne demek yani, siz koskoca belediye başkanını sahtecilikle mi suçluyorsunuz?'' diye azar işittik. Sakin bir insanımdır ama o anda elimde bir şey olsaydı kafasına fırlatırdım. Olayın oluşunu gören tanıkların hepsi tehdit edildi ve korkutuldu. Buna bir yakınımız dahildir. Sadece bir tek genç kız tanıklık yapmakta direndi. Fakat işin rengi değişmişti. Başına iş gelmemesi için ona da biz tanıklık yaptırmadık. Şişli karakolunda çocuğun ehliyetini sormayan polislerin ve sahte ehliyet veren trafikçilerin aileleri dava görülürken defalarca gelip yalvardılar. İşin üzerine gidersek kocalarının görevine son verileceğini, aç kalacaklarını söylediler. Onlardan da şikayetçi olmadık. Kapımızda her gün belediye araçları durur. Tayyip'in adamları önümüze çıkardı. Tanıkları olduğu gibi bize de uğraşmayalım diye en az 20 ricacı geldi. Tayyip belediye başkanıydı. O zaman anladık ki karşımızda bir dev vardır ve onunla baş etmek mümkün olmayacaktır. Biz bu durumda aile meclisi olarak toplandık ve işin ucunu bırakmaya karar verdik. 17 Haziran 2001 Hürriyet. Ahmet Ürek ile oğlu Cavit Ürek mahkemeye sundukları 8 Ocak 1999 tarihli dilekçeleriyle şikayet ve müdahaleden vazgeçti. Ahmet Burak Erdoğan hakkında kusursuzluk raporu veren Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nin başındaki Eyüp Çakmak, bugün Deniz İşletmeleri TDI Genel Müdürü. Yıllar sonra, yıl 2012, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Mustafa Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi son sınıfında okuyan oğlu Üsame Erdoğan trafik kazası yaptı, yaralandı, ameliyat oldu. 26 Ekim 1998, Erdoğan Fazilet Partisi'nden istifa etti. İstifasını Fazilet Partisi Üsküdar İlçe Başkanlığı'na, İl Başkanlığı'na ve FP Genel Başkanlığı'na İstanbul 10. Noterliği aracılığıyla gönderdi. Erdoğan istifasında hukuka aykırı ve fakat kanuni zorunluluk nedeniyle FP üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Gereğini ilgili evrakına işaret edilmek üzere saygıyla sunuyorum dedi. Erdoğan noterden istifa beyanının muhataplarına ayrı ayrı APS olarak tebliğ edilmesini de istedi. Gençliğinde katıldığı milli görüş saflarından kopmuştu. 5 Kasım 1998'de Danıştay Erdoğan'ın belediye başkanlığını düşürdü. Belediye başkanlığı 4 yıl 7 ay 5 gün sürdü. Son gün gazetecilerle yemek yedi. Koltuktan ayrılıyorum ama sizlere veda etmiyorum dedi. Erdoğan Siirt konuşması nedeniyle 26 Mart 1999'da hapse girdi. Çok yatmadı. 4 ay sonra 24 Temmuz 1999'da çıktı. Araya girip daha önce adını geçirdiğimiz bir isimden bahsetmeliyim. Hasan Yeşildağ. Aslen Rizeli, Erdoğan'ın hemşerisi. İstanbul'a göçen bir ailenin çocuğu. Ülkücüydü. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nda öğrenciyken adı 1970'li yıllarda soygunlara, cinayetlere karıştı. 20 ay yattı. Abdi İpekçi cinayetinde adı geçti, İsviçre'ye kaçtı. Kırmızı bültenle arandı. İsviçre'de uyuşturucu ve örtülü faaliyetlerden dolayı cezaevinde yattı. 1995'te Türkiye'ye döndü. Erdoğan döneminde belediye işletmelerine yönelik yapılan soruşturmalarda hep adı geçti. Hasan Yeşildağ'ın Tayyip'in gizli kasalarından biri olduğunu ilk defa 1970'li yıllardaki dava arkadaşı Mehmet Ali Ağaca'nın kardeşi Adnan Ağaca dile getirdi. Başbakanın gizli kasası Hasan Yeşildağ. Her gün gizli gizli görüşme yapılıyor. Mehmet Ali Ağaca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ Kartal'da beraberlerdi. 16 Şubat 2006 sabah. Gazeteci Muhammed Pamuk, Recep Tayyip Erdoğan'a anlattığı kitabı Yasaklı Umut'ta 26 Mart'ta cezaevine girmesi kesinleşen Erdoğan'ın cezaevi ve burada kendisini koruyacak kişi arayışını Yeşildağ'ın adını vermeden şöyle aktarıyor. Erdoğan'a yakın çevreler ise cezaevlerinde hüküm giyen kişileri araştırmaya başlamıştı. Öyle ya, Erdoğan'ın cezaevindeki güvenliğini kim sağlayacaktı? Erdoğan son bir kararla Pınarhisar'ı tercih edince cezaevi belli oldu. Ardından Pınarhisar cezaevinde Erdoğan'ı koruyacak bir suçlu arayışı başladı. İstenilen hükümlü bulunamayınca dışarıdan bir suçlu bulma yoluna gidildi. İstanbul Büyükşehir Meclis üyelerinden birisinin kardeşi bu iş için seçildi. Önce Pınarhisar'da bir esnafa karşılıksız çek kesen bu kişi, akabinde mal beyanında bulunmayarak mahkemenin tutuklama kararı vermesini sağladı. Pınarhisar cezaevine girerken Erdoğan'ın çevresi derin bir oh çekmişti. En azından kendileri tarafından tanınan birisi Erdoğan'a yardımcı olacaktı. O kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Yeşildağ idi. Hasan Yeşildağ'ın kardeşi. Dipnot: Hasan Yeşildağ'ın bir diğer kardeşi Ali Yeşildağ, Susurluk Çetesi davası sanıklarından Ali Fevzi biri fidye için kaçıran çetenin üyesiydi. 28.10.2001 Milliyet. Bir bilgi daha ekleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AKP'li Zeki Yeşildağ, Washington'da ANAP döneminde Türkiye'yi sarsan Civan Gate skandalı kahramanı, dönemin Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan'ın kız kardeşi Müjde Civan ile evlendi. Hasan Yeşildağ, Erdoğan'ın cezaevinde işlerini görmek için yanına verilen kader arkadaşıydı. Erdoğan'ın dava arkadaşları Hüseyin Besli ve Ömer Özbay yazdıkları Bir Liderin Doğuşu kitabında Hasan Yeşildağ'a övgüler dizdi. Sözü onlara bırakalım. Yeşildağ ve Erdoğan'ın hangi hapishanede yatacakları konusunda ihtimaller gözden geçirilir. Erdek, Karamürsel, Çorlu, Akyazı derken Pınarhisar cezaevi kesinlik kazanır. Hasan Yeşildağ önceden gidip cezaevini gezer, yapılacak işlerin bir listesini çıkarır. Yönetimden gerekli izinleri aldıktan sonra kendilerine tahsis edilen koğuşu bir güzel temizletir, duvarları kağıt kaplatır, zemine boydan boya halı döşetir. Elektrik ve sıhhi tesisatı yeniler, sıcak su temini için şofben taktırır. Koğuşun bahçeye ve koridora açılan kapılarını boyatıp yalnızca içeriden açılabilen ilave sürgüler yaptırır. Çatıya manyetik bariyerler, bahçeye elektronik sensörler yerleştirir. Gerekli gördüğü kör noktalara kamera sistemi kurdurur. Dipnot: Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Zeki Yeşildağ eskiden ANAP'ta siyaset yapıyordu. Bilinir ki Türkiye'de siyaset artık ticaretin aracıydı. RP belediyeyi aldıktan sonra Ulus Parkı'nın işletmeciliğini, İstanbul caddelerine ağaç dikme işlerini, trafik sinyalizasyon araçlarının satımını ve İsviçre patentli güvenlik kameralarıyla gizli kamera tekniklerini belediyeye pazarladılar. Hasan Yeşildağ İstanbul belediyelerine döşediği kameraları şimdi cezaevine döşüyordu. Üstelik artık bedavaydı. Sıra mobilya ve beyaz eşyaya geldiğinde keseye davranmak Erhan Şenol'a düşer. Derin donduruculu büyük boy bir buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, toplantı ve çalışma masaları, deri koltuklar, oturma grupları ve büyük ekran bir televizyonla kalacakları koğuşu ve cezaevi kütüphanesini sıkıcılıktan uzak bir yaşam ve çalışma alanına dönüştürürler. Bu arada mahkum ve gardiyanlar da unutulmamıştır. Herkese pantolon, gömlek, ayakkabı ve eşofman takımı alınır. Hasan Yeşildağ ağalığın vermekle kaim olduğunun farkındadır. Son kez İsviçre'ye gittiğinde işlerini bir arkadaşına, eşine ve çocuklarına Allah'a emanet edip geri dönmüştür. Dışarıdaki işlerini bitirip Erdoğan'dan 3 gün önce Pınarhisar cezaevine teslim olduğunda mahkumlar ve gardiyanlar tarafından krallar gibi karşılanır. Yanında getirdiği hediyeleri dağıtırken ortalık bayram yerine döner. Koğuşu ve aldığı güvenlik önlemlerini son kez gözden geçirir. Her şey yerli yerindedir. TC Pınarhisar Kapalı Ceza ve Tevkif Evi tarihi misafirini beklemektedir. Erdoğan hapse girmeden son kez halkın karşısına çıktı. Cumhuriyet Bayramı için 29 Ekim 1998'de Kazlıçeşme'de organize edilen Ahmet Kaya konserine gitti. Erdoğan cuma namazını Fatih Camii'nde kılıp cezaevinin yolunu tuttu. Konvoyla kendini cezaevine uğurlamaya gelenlere bir konuşma yaptı. Halkımıza ayrıca bir mesaj vermeyi doğrusu gereksiz buluyorum. Zira son bir aydır Anadolu'yu dolaşıyorum. Samsun'dan Erzincan'a, Kırşehir'den İzmir'e kadar pek çok vilayeti dolaştım. Gaziantep, Kilis, Yalova, Manisa, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya'ya gittim. Gördüm ki halkımız engin tarihi tecrübesiyle, fazilet ve ferasetiyle her şeyi hepimizden iyi görüyor, hepimizden iyi değerlendiriyor. Şimdi yapmamız gereken halkımıza mesaj vermeye çalışmak değil, halkımızın bize verdiği mesajları iyi ve doğru kavramaktır. Sonra futbolculuk yaşamında sıklıkla söylediği "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını hep birlikte söylediler. Sonraki yıllarda Erdoğan'ın cezaevi hayatına ilişkin neler anlatıldı neler. Örneğin her gelen mektuba mutlaka kendisi yanıt yazarmış. "Yoruldunuz, yardım edelim" diyenlere kızarmış. Oda TV Erdoğan'ın Pınarhisar cezaevinden başörtüsü mağduru Süveyda Sevgican'a gönderdiği bir mektup ile Erdoğan'ın Anıtkabir defterine yazdığı bir notun görüntülerini birlikte yayınladı. Cezaevinden yollanan mektuptaki yazıyla Anıtkabir defterine düşülen nottaki yazı birbirine hiç benzemiyor. Yıllar sonra Erdoğan'ın yazısı mı çirkinleşmişti? Neler yazmadılar ki? 4 ayda 10 bin mektup yazmıştı. Günde yaklaşık 80 mektup. Mektup başına 5 dakikadan günde yaklaşık 7 saat eder. 4 ayda 30 bin ziyaretçi kabul etmişti. Günde yaklaşık 250 kişi, kişi başı 5 dakikadan günde 20 saat eder. Geçelim. Bu bayağı yalanlara ihtiyaç duyulmasına insanın canı sıkılıyor. Bilmiyorlar ki zor olan ruhsal esarettir. Fiziksel tutsaklık geçicidir. Yazmalıyım.
18. ayrımın sonu. Sayfa 174.